Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. 16. ayrım. Ayağa kalkmıştım. Size bir şarkı söyleyebilir miyim dedi. Başladı eski bir şarkıyı söylemeye. Sesi papazın bağına dalga dalga yayılıyor. Ağaçların tepelerinde öten kuşların sesine karışıyordu. Papazın bağında bütün masalarda oturanlar susmuşlardı. Büyük bir hayranlıkla Eddie Fisher'ın şarkısını dinliyorlardı. Başımı hafifçe yana eğip gözlerimi kapatmıştım. Eddie Fisher'ın sesi beni ilk gençliğime, Beyoğlu'na, İstiklal Caddesi'ne götürmüştü. Oralarda şöyle bir dolaştıktan sonra Moda Burnu'na, Koço'nun meyhanesinin camekanlı kısmına doğru götürdü. Oradan ayrılmıştım şimdi. Nişantaşı'ndaki Emlak Caddesi'ndeki eski Azer apartmanındaydım. Eddie Fisher'ın sesi radyodan dalga dalga yayılıyor. Evin içindeki yarı karanlık havayı bölerek annemle babamın odasının bulunduğu koridorun sonuna doğru gidip yankılanıyordu. 17 yaşındaydım. Eddie Fisher'ın radyodan gelen sesi tüm benliğimi dolduruyor. Elimde tutup da onunla henüz ne yapacağımı bilemediğim gençliğimi derinden etkiliyordu. İstanbullu yılların içindeydim. Dolabıma saklamış olduğum anı defterime pek çok şey yazmıştım. Bunlar ilk heyecanlar, ilk umutlar, sonsuza değin süreceğini sandığım ilk mutluluklardı. Çektiğim bir takım acılar da vardı bu satırların arasında. Yakaladığım yalanlar beni yaralamıştı. Yalan bilmiyordum çünkü. Defterin satırları arasında o çok sevdiğim İstanbul'u bırakıp gitmeye karar verdiğim zamanlarda dolanıp duruyordu. Kırmızı maruken defterdeki yazılı olaylar bitmeden İstanbul'dan sonsuza değin ayrılmıştım. Yıllar sonra Ankara'daki evimde o defteri bulup da okuduğumda tuhaf bir heyecan, bir hüzün duymuştum. Ana defterinin arasından çok duygulu bir çocuk fırlayıp çıkmıştı çünkü. Güçlüydü, inanıyordu, yalanları affetmiyordu. O bendim. Henüz hiç dokunulmamış bir ruh, sarsılmamış inançlar taşıyordum. Eddie Fisher'ın şarkısı kulaklarımdaydı. Tüm ruhumu dolduruyordu onun sesi. 17 yaşımda dalga dalga çevreye sesi yayılıyor. Nişantaşı, Rumeli Caddesi önünden her gün geçtiğim Bayar Apartmanı, Teşvikiye Camii'nin karşısındaki süt iş, orada yediğim pilav üstüne didiklenmiş tavuk, Dalyan'daki Münire halamın bahçe içindeki evi, gece yarısı balkon demirlerinden aşağıya çimenlerin üstüne atlayarak içine kaçtığım o sonsuz Kalamış gecesi, ay ışığında ıssız sokaklar, Kalamış iskelesinin merdivenlerine oturup büyük bir mutlulukla içinde yaşadığım, kendi kendime o yaşıma keşfettiğim gizemli gece yarısı dünyası, gündüz şehir hatları vapurunun yanaştığı bir iskelenin gece zamanı, yalnızca bana ait oluşu, tüm bunlar belleğimin merdivenlerinden yavaş yavaş inerek 17 yaşımı elimden tutup bana doğru getiriyordu. Eddie Fisher şarkısını bitirmişti. Papazın bağı alkıştan inliyordu. Kâniye ve Hasbiye anneler ayağa kalkmışlardı. Kazım Efendi Eddie'yi delice alkışlıyordu. Gülay heyecan içindeydi yanı başımda. Ben var gücümle bağırıyordum. Tepemizdeki ağaçların dallarındaki kuşlar da bir ağızdan ötüyorlardı. Azmış bir kaz sürüsü yukarıdaki setten bir yerden bağırıp duruyordu. Eddie yerine oturmuştu. Bir süre sonra papazın bağı eski sakin haline dönüşmüştü. Şimdi her şey eskisi gibi sessiz ve durağandı. Garsonlar masalara semaver getiriyorlar. Müşteriler aralarında konuşup havuzdaki balıklara bakıyor, kimi bazlama yiyor, kimi de bir sigara yakmış köpüklü kahvesini içiyordu. Papazın bağından çıkmıştım. Tunalı İlmi'deki kalabalığın içinde hızlı hızlı yürüyordum. Yanı başımda iki katlı bir otobüs durdu. Baktım Ulus'a gidiyordu. Atladım otobüse. Kalabalığı ite kaka arkalarda, sahanlıkta ayakta duracak bir yer buldum kendime. Hava sıcak, otobüsün içi havasız, sarsıla sarsıla Ulus'a geldik. Atladım otobüsten aşağıya. Ulus meydanında heykelin çevresinde şöyle bir dolandıktan sonra hale girdim. Ortada yığın yığın sebzeler, meyveler, Ayşe kadın fasulyeler, kıpkırmızı domatesler, mürdümerikleri, üstü arılı İzmir üzümleri, püskülleri aralanmış mısırlar, mis kokulu kavunlar, pırıl pırıl parlayan patlıcanlar, yeşil biberler, yığın yığın barbunya fasulyesi, kutulara dizilmiş aydın incirleri, bir yaygının üstünde ayaş dutu, parlatılmış elmalar, badem gibi gevrek salatalıklar, pembe kayısılar. Onlara baka baka yürüyorum halin içinde. Sol tarafımda helvacılar var. Yerleri sulamışlar. Sandaletlerimde su girmesin diye dikkat ediyorum. Esnaf bar bar bağırıyor. Yukarılara doğru yürüyorum. Birden sakatatçı dükkanını gördüm. Cam mekanlarında işkembeler, takım ciğerler, yürekler asılıydı. Kelleler sıra sıra cam mekanın ön tarafına dizilmişlerdi. Sanki hepsinin gözü bendeydi. Ağızlarını öne doğru fırlak dişleriyle kapatmışlar, cam mekanın arkasından dünyayı seyrediyorlardı. İçlerinden bir tanesi, "Ben seni tanıyorum," dedi. Hızla döndüm ondan yana. Başının derisinde siyah tüyler kalmış, orta büyüklükte bir kelleydi bu. "Kimsin sen?" "Ben Peyami'nin arkadaşıyım. Peyami nerede şimdi?" "Mesnevi sokakta bir evin buzdolabında, tabağın içinde," dedim. "İyi mi?" "Gayet iyi. Aman iyi olsun da. Sen kimsin?" "Eddie Fisher'ın beyni sayılırım ben," dedi kelle. "Onun tüm anıları benim beynime yüklenmiş durumda." Birden heyecanlanmıştım. Şaşkındım. "Doğru mu söylüyorsun?" diye bağırdım. "Yavaş ol, duyacaklar," dedi. Sesimi alçalttım. Heyecanlandım birdenbire. "Doğru mu söylüyorsun?" "Tabii doğru söylüyorum. İnanmazsan sana Elizabeth'i çıplak gördüğüm ilk günü anlatayım. Mike Todd ile Acapulco'da evlenmişlerdi. Dev bir çadırda görkemli bir düğün. Mike Todd sabahleyin beni odasına çağırmıştı. Sanki bir emirin en yakın dostunu çadırına çağırması gibi. Elizabeth yatakta yatıyordu. Mike bana kadınını göstermek istemişti. Yakın dostuydum onun. Erkekçe bir duyguydu onunki. Elizabeth'in kocası olmaktan gurur duyuyordu. Elizabeth yatakta yatıyordu. Üstündeki ince örtü sıyrılmıştı. Geceliği var ile yok arası bir şeydi. Yukarıya toplanmıştı. Her tarafı görünüyordu. Oracıkta görmek istediğimden de fazlasını görmüştüm. Elizabeth yattığı yerde hiç istifini bozmamıştı bile. "İşte böyle," dedi. "Doğru," diye mırıldandım. "Kitapta da aynen böyle tarif ediliyor." "Sen gerçekten Eddie Fisher'ın beyni olmalısın, inandım. Seni buradan çıkaracağım," dedim. "Kurtar beni buradan," diye fısıldadı kelle. Beni hiç anlamayacak birine gidivereceğim diye ödüm kopuyordu. Şu devirde kime anlatabilirsin ki Eddie Fisher'ın anılarını? Deli derler insana. Çırağı çağırdım. "Oğlum şu kelleyi sar bana," dedim. "Şu daha irice, onu sarayım mı?" "Hayır hayır, bu gösterdiğimi sar sen bana. Karıştırma sakın." Çırak kelleyi bir kese kağıdına koymuştu. Parasını verip dükkandan çıktım. Halin kapısından bir taksi çevirmiştim. Kese kağıdındaki kelleyi sımsıkı kucağımda tutuyordum. Eve vardığımda kapımı anahtarımla açıp içeriye girdim. Mutfağa girip kelleyi kese kağıdından çıkardım. "Anılar üşüşüyor beynime," diye mırıldandı kelle. "Ne anımsıyorsun söyle," diye merakla sordum. Ne tuhaf şeyler oluyordu şu yaşamda. Bir an düşündüm bunu. Şu elimde tuttuğum kafa derisi yüzülmüş koyun kellisi Amerika'dan bana gelen Eddie Fisher'ın yaşam öyküsünü anlatan kitabın bir başka şekliydi. Canlıydı bu üstelik. Konuşuyor, aklına gelen her şeyi anlatıyordu. Kelleyi özenle bir tabağa yerleştirdim. Sonra beni buzdolabına koymayı unutma. Boğulurum dedi. Unutmam, unutmam. Buzdolabına koyacağım seni. Ah dedi kelle. Ne anılar hücum ediyor belleğime bir bilsen. Anlat, dinliyorum. Yıl 1969 dedi kelle. Gözleri dalgınlaşmış, sesi gerilere gitmişti. Ciddi sorunlarla karşı karşıyaydım. Gırtlağımdaki o altın ses hala vardı ama som altından ziyade altın kaplama gibi olmuştu. Çevrede birlikte çalışması zor bir insan olduğum söylentileri yayılmaya başlamıştı. Büyük konser salonlarını dolduramıyordum artık. Las Vegas'taki gösterim birdenbire iptal edilmişti. Eddie kabuğuna çekildi, sabah, öğle ve akşam yapayalnız diye yazmıştı bir dedikodu yazarı. Tam doğru değildi bu. Kadınlar, gene kadınlar vardı hayatımda, her zaman olduğu gibi. Bir uyuşturucu bağımlısıydım. Uyuşturucu ve kadın bağımlısı. Onlarsız yapamıyordum. Her zaman bir kadın vardı yanımda. Çoğunlukla onlara benimle olmaları için para veriyordum. Para ile gelen yosmalar, orospular, yıllardır birlikte olduğum kadınlardan çok daha ucuza geliyordu bana. Onlarla çoğunlukla seks ilişkisine bile girmiyordum. Oturuyor, sabaha kadar konuşuyorduk. Zamanla konuşurken bana hayatlarını anlatırken onların videolarını çekmeye başlamıştım. İşte hayatım buna dönüşmüştü. Orospulara benimle konuşmaları için para ödemeye. Duygusal ve parasal çok derin problemlerin içindeydim. Dediğim gibi Porto Rico'ya gitmiştim. Belki 20. gidişimdi bu Porto Rico'ya ama bu kez her şey eskisi gibi olmadı. Beni gümrük sırasından çekip alıverdiler. Bagajım didik didik arandı, ihbar edilmiştim. Üstümde uyuşturucu vardı. Ufak, çok aydınlatılmış bir odaya alındım ve çırılçıplak soyuldum. Bana olanlara inanamıyordum. Utanmıştım, kızgındım. Ellerimle önümü kapatmaya çalışıyordum. Serbest bırakıldım ama Porto Rico'dan ayrılmama izin verilmemişti. Ertesi gün gazetelerin manşetleri korktuğumdan daha da kötüydü. Fisher ödeyemediği borçları için iflasını istedi ve üstünde uyuşturucu bulundurmak şüphesinden gözaltına alındı. İşin kötüsü, San Juan'da uyuşturucusuz kalmıştım. Beni uçuracak, amfetamin ve yere indirecek sekonalin yoktu artık. Yiyip içmekten kesilmiştim. Başım dönüyor, her tarafım terliyor, elim ayağım titriyordu. Doktor Max'ten gelen bir not, üstümde bulunan uyuşturucuların tedavi amacıyla kullandığım bir takım ilaçlar olduğunu belirtiyordu. Böylece Jamaika'ya dönüş izni alabilmiştim. Gümrükte yakalanmış, nezarette çırılçıplak soyulup aranmış, iflas sistemiyle Porto Rico'ya kaçmış, perişan bir vaziyette bir süre için uyuşturucusuz soğuk indi kalmıştım. Üçüncü evliliğimde yürümemiş, bitmişti. Bundan daha kötü başıma gelemez dedim. Gene yanılmışım. Canın sıkıldı senin dedim. Biraz bir şey yer misin? Karnın aç mı? Bu bölümleri anlatırken yoruluyorum dedi. Kolay değil. Bunları yeni baştan yaşıyorum. Berbat anılar bunlar dedim. Ne vereyim sana? Amfetamin bulunur mu sende diye sordu. Şaşırmıştım. Bulunmaz. Hayatımda kullanmadım. Neyse. Boş ver, unut. Bir içki vereyim sana. Yok, sağ ol. İçki içmem ben. Rahatlaman için biraz. Bir kadın var mı? Bana bir kadın bul dedi. Ne yapacaksın kadınla? Dik dik baktı. Bir kadınla ne yapılır? Aslında konuşmak istiyorum. Konuşabileceğim bir kadın bul bana. Kimi bulsam sana bilemiyorum ki. Oturduğum yerde aklıma kimse gelmiyor. Kadın istiyor, konuşacak, dinleyecek, öyle bir kadın. Kadınsız yapamıyor. Dur bakayım dedim. Kafamın içinde düşünceler yarışıyordu. Salı geceleri birkaç kız arkadaş toplanır, aramızda laflar, erkeklerden konuşurduk. Onu oraya götürüyordum. Saatime baktım, 21'e geliyordu. Kızlar kahveleri yapmış, iskambil kağıtlarını çıkarmış olmalıydılar. Kentin üst taraflarındaki bir apartman önünde durdurdum taksiyi. Parasını verip indim. Kelle kese kağıdın içinde kollarımdaydı. Çaldım kapıyı. Susan açtı. Aradan Gönül koşarak geldi. Kızlar tarçın kokulu bir buhur yakmışlar. Mumların aydınlattığı oturma odasına, yerdeki minderlerin üstüne oturmuşlardı. "Nerelerdesin?" diye bağırdı Suzan. "Kaç gündür evde bulamıyorum seni. Buradayım, sorma," dedim. "Ne getirdin? Bir şey lazım değil demedim mi sana?" Elimdeki kese kağıdına uzanmıştı. "Üzüm mü?" "Kızlar," dedim heyecanla, "size bir erkek getirdim. Değişik bir erkek. Hem karizmatik hem tehlikeli. Bir zamanlar çok ünlü olan bir erkek bu. Aslan burcu, Amerikalı, duygusal. Çok paralar kazanmış. Las Vegas'ın, Hollywood'un altını üstüne getirmiş, çapkın biraz. Zararı kendisine olan birisi, sıfırı tüketmiş." "Ayol kimmiş bu? Merak ettim. Hani nerede?" diye sordu Gönül. İçeriye girmiştim. Kelleyi kese kağıdından çıkarıp masanın üstüne koydum. Gönül'le Suzan derisi yüzülmüş koyun kellesini görünce birer çığlık attılar. "Bu ne biçim şaka?" "Şaka değil, gerçek." Bizimki gözlerini hafifçe aralayarak, "Merhaba, ben Edi," dedi. Suzan'la Gönül peş peşe çığlık atıyorlardı şimdi. "Bu kelle konuşuyor ayol." "Bu kelle Edi Fisher," dedim. Beyninde Edi Fisher'ın tüm yaşamı, tüm anıları yüklü. Gönül yaklaşmıştı kelleye. "Neler söylüyorsun sen? Koyun kellesi bu," diye bağırdı. "Yanılıyorsunuz," dedi kelle. "O zaman bize bir şarkı söyle." Kelle gözlerini kapatıp başını arkaya attı. Edi Fisher'ın o billur gibi sesi tüm salonu dolduruverdi bir anda. Suzan'la Gönül sanki taş kesilmişlerdi. Hayretle masanın üstünde duran kellenin söylediği şarkıyı dinliyorlardı. "Edi Fisher'ın sesi bu," diye mırıldandı Gönül. "İnanamıyorum. İçinde bir teyp mi var acaba?" "Teyp falan değil. Ben söylüyorum," dedi kelle. Bir başka şarkıya geçmişti şimdi. Suzan, "İnanılacak gibi değil ama Edi Fisher olmalı bu." Şarkı bitmişti. "Kızlar, size Edi Fisher'ı getirdim. Onu sizlerle konuşacakları var, anlatacakları var. Şöyle minderin üstüne koyalım sizi. Rahat edin Bay Fisher," dedi Gönül. Kelleyi özenle tutup bir yer minderinin üstüne yerleştirdi. "Siz Edi Fisher ile meşgul olun. Ben bir yere kadar gidip geleceğim. Dönüşte alırım onu," dedim. Kelle, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun?" diye bağırdı. "Sen burada kızlarla dur. Bir saate kadar gelirim. Meraklanma, rahat ol." Kızlara döndüm. "O sizlere emanet. Bir şey olmasın sakın. İçki içmiyor, su içer, soda içer. Anlatacakları var. Ben gecikmem. Hemen gelirim," dedim. Koşarak apartmanın merdivenlerinden aşağıya indim. Yolun başından bir taksi çevirdim. 10 dakika sonra Dürnev ablanın kapısındaydım. "Nerede kaldın sen?" diye merakla sordu Dürnev abla. "Gelen giden kalabalık, ne yapacağımı şaşırdım. Sen de yoksun ortada. Kim var içeride?" "Kazım Efendi geldi. Bir saattir oturuyor içeride. Yürüyerek Bodrum'dan gelmiş, onu anlatıyordu." Dışarı hemen çıktım. Mesnevi sokaktan hızla uzaklaşıp kızların evine doğru yollandım. 10 dakika sonra apartman kapısının önündeydim. Bastım zile, dış kapı hemen açıldı. Gönül'le Suzan bekliyorlardı beni. Tartışınlı, tütsü kokan salondan içeriye girdim. Krem renkli kalın mumlar yarıya kadar erimiş, minderlerle döşenmiş salona güzel yaşanmış zamanların o değişik havasını veriyorlardı. Baktım, kelle minderin üstünde duruyordu. Beni görünce gözünü kırptı. "Nasılsınız, neler yaptınız?" diye sordum Gönül'e. "Aman sorma," dedi. "Bize ne anılar anlattı, aklın durur. Elizabeth Taylor ile evlendiği geceyi, Debbie'nin ona yaptıklarını, Kleopatra filminin çekimleri sırasında yaşadığı korkunç olayları, Elizabeth'in rol arkadaşı Richard Burton'a aşık olup onu nasıl terk ettiğini, aklına ne geldiyse anlattı yani. Bir erkeğin ilginç tarihi. Sonra şarkılar söyledi bize. Ona soda verdik, su içirdik. Neşeliydi, keyfi de yerindeydi. Sonra birden sustu. Gözlerini kapattı, yarım saat öyle kaldı. Biz korktuk, acaba bir şey mi oldu diye. Edi, edi diye sesleniyoruz, gözünü açmıyor. Az sonra açtı gözünü ama hiç konuşmuyor. Bir şey oldu, dilini yuttu sanki. Allah Allah dedim. Ne oldu acaba? Ona elimi alıp iyice baktım. Arada boş boş göz kırpıyordu bana. Edi, nasılsın? Yanıt yok. Bir şey olmuş, hasta galiba dedim. Ne kadar da güzel vakit geçirmiştik, dedi Suzan. Neşeliydi, hiçbir şeyi yoktu. Birdenbire sustu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 143, devamı 17. ayrımda.